Ayrım 8, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 70. Aynı sabah ama 4 saat sonra John Preston da Whitehall'daki savunma bakanlığının holüne girmekteydi. Danışma masasına yaklaştı, kimliğini kanıtlamak için o evrensel pasosunu kullandı. Telefonlar çalıştı, ziyarete geldiği adama sorular soruldu. Sonunda Preston asansöre götürüldü. Yukarı çıkarıldıktan sonra birkaç koridor boyunca yürütüldü. Bakanlığın iç güvenlik başkanının odasına sokuldu. Oda binanın arka tarafında Thames'e bakan bölümündeydi. Tuğgeneral Bertie Capstick, Preston'ın son görüşünden bu yana pek az değişmişti. Yıllardır görüşmemişlerdi oysa. İri yarı sevimli, koca yanaklı general askerden çok çiftçiye benzer biriydi. Kapıya doğru ilerlerken gürleyen sesiyle ''Johnny, evlat, çok sevindim. Gel içeri, gel içeri.'' dedi. Preston'dan olsa olsa 10 yaş büyüktü ama Bertie Capstick kendinden biraz küçük olanlara hep evlat demek adetindeydi. Bu ona görünüşüne uygun babacan bir hava veriyordu ama bir zamanlar yaman bir askerdi. Malaya kampanyasında terörist bölgenin ta derinlerine sokulmuş, daha sonra Borneo'da bir grup düşman atlarına sızma uzmanına komuta etmiş, ormanlara dalmıştı. Capstick onu oturttu, dosya dolabından bir şişe içki çıkardı. ''Var mısın bir yuduma?'' ''Biraz erken.'' diye itiraz etti Preston. ''Saat 11'i daha yeni geçiyordu.'' ''Saçma, eski günlerin anısına. Hem zaten burada kahve istersen pek berbat bir şey getiriyorlar.'' Capstick kendi de oturup bardağı masanın üzerinden Preston'a doğru itti. ''Neler yapıyorsun bakalım evlat?'' Preston yüzünü buruşturdu. ''Bana ne iş verdiklerini telefonda anlatmıştım.'' dedi. ''Polis işi tam. Bu sözümü saygısızlık olarak alma Bertie.''
Benim de durumum aynı Johnny. Tabii ben emekli subayım, o yüzden de durumum pek fena sayılmaz. Emekliliğimi aldım, bu işi de ayarladım, bayağı iyi. Her gün metroya bin gel, güvenlik önlemlerini kontrol et, kimsenin yaramazlık yapmadığından emin ol, evine, karının yanına dön. Daha fena da olabilirdi, her neyse haydi eski günlerin şerefine.
Şerefe dedi Preston, ikisi değiştiler. Eski günler o kadar da sevimli sayılmazdı diye düşündü Preston. Bertie Capstick'i son gördüğünde adam albaydı yaklaşık 6 yıl önce. Kuzey İrlanda'da askeri haber alma komutan yardımcısıydı. Lisburn'da bir binada çalışırdı. Binanın yeri, bankaları, insana hangi İRA üyesinin son zamanlarda gerisini kaşıdığını bile söyleyebilecek kadar zengindi. Preston o sıra Bertie'nin adamlarından biriydi. Sivil kılıkta gizli olarak çalışıyordu. Eylemci gettolara sokuluyor, muhbirlerle konuşuyor, bilgi ve ipucu topluyordu. Preston tanınıp öldürülmesine ramak kaldığı zaman ona arka çıkan Bertie olmuştu. 1981 28 Mayıs'ıydı. Ertesi günkü gazeteler olaya ilişkin yalnızca birkaç kopuk ayrıntı vermişlerdi. Preston işaretsiz bir araba kullanıyordu. Bir muhbirle buluşmak üzere Londonderry yöresindeki Boxside'a girmişti. Üst kademelerde bilgi sızması mı olmuştu? Bindiği araba mı sık kullanılmıştı? Yoksa Preston'ın yüzü mü artık tanınmıştı? Bunu saptamak sonradan da mümkün olamadı. Ne olursa olsun bir tersliktir oldu. Tam cumhuriyetçilerin güçlü kalesi olan bölgeye girdiği sırada içinde 4 silahlı gerilla bulunan bir araba yan sokaktan çıkıp peşine takıldı. Preston bunu hemen fark etti. Dikiz aynasından görür görmez de randevuyu iptal etti. Ama adamlar bununla yetinmediler. Getto'nun ortalarına vardığında sollayıp yolunu kestiler. İkisi hafif makineli, biri tabancayla arabalarından indiler. Preston'ın gidebileceği cennette cehennemden başka yer yoktu. Bu yüzden de inisiyatifi eline aldı. Adamların beklemediği şeyi yapıp kendi kapısını açtı, arabadan yuvarlanarak çıktı. Tam onların arabayı taradığı sırada elinde Browning 13.9 milimetresi hazırdı. Otomatiği ayarlanmıştı. Yattığı yerden ateş açtı. Adamlar onun uslu uslu ölmesini bekliyor olduklarından birbirlerine pek fazla yakındılar. Yaylım ateşinde ikisini devirdi, üçüncüyü boynundan vurdu. Sürücü hemen el frenini bırakıp gıcırdayan lastik sesleri arasında toz oldu. Preston dört sas askerinin bulunduğu güvenli yere varmayı başardı. Capstick gelip onu alana kadar askerler ona göz kulak oldular. Tabii olayın arkası tatsız geldi. Sorular, sorgular, kaygılar yağdı üst rütbelerden. Preston'un işine devam etmesine olanak kalmamıştı. Tanınmıştı artık. Karşı taraf onun kim olduğunu biliyordu. Yararlı olamazdı bundan sonra. Sağ kurtulan gerilla onu nerede görse tanırdı. Eski birliğine Aldershot'taki Paras'a dönmesine bile izin vermediler. Aldershot yöresinde kaç İra gerillası olduğunu kim nereden bilebilirdi? Ona iki seçenek verdiler. Ya Hong Kong ya da çıkış kapısı. O sırada Bertie Capstick bir dostuyla bir konuşma yaptı. Bir üçüncü seçenek daha belirdi. 41 yaşında bir binbaşı olarak ordudan ayrılıp geç de olsa MI5'e girmek. Preston da bu seçeneği beğendi.
''Özel bir durum var mı?'' diye sordu Capstick.
Preston başını iki yana salladı.
''Tanışma turu mu yapıyorum?'' ''Merak etme Johnny, artık bu işin başında senin olduğunu bildiğime göre bu büroda Noel'de toplanan hediye parasını çalmaktan daha büyük bir suç çıkar çıkmaz seni ararım. Julia nasıl bugünlerde?''
''Beni terk etti Julia, 3 yıl önce.''
''Ya üzüldüm buna.''
Bertie Capstick'in yüzünde gerçek bir üzüntü okunuyordu.
''Bir başka erkek mi?''
''Yo, o zaman yoktu. Şimdi var sanıyorum, işim yüzünden.'' Capstick başını salladı.
''Benim Betty o konuda her zaman sabırlıydı.'' dedi. ''Hayatımın yarısı evden uzakta geçti. O da yandı. Ocağımızı söndürmedi. Ama yine de bir kadın için dayanılacak hayat değil.'' Daha önce de çok örneğini gördüm, hem de pek çok. Ama yine de yazık, çocuğu görüyor musun?
Ara sıra dedi Preston. Capstick bant eline dokunmuştu onun. Preston Güney Kensington'da oturduğu evde iki fotoğraf saklardı. Biri Julia ile ikisinin düğün resmiydi. Kendisi 26 yaşında paraşüt birliğinin üniformasıyla, Julia 20 yaşında beyazlar giymiş ve çok güzel. İkinci resimde oğlu Tommy'nin resmiydi. Tommy Preston için kendi hayatından bile önemliydi. Lojmanlarda normal bir asker hayatı yaşıyorlardı. Tommy 8 yıl sonra doğmuştu. Bu doğum John Preston'ın yaşamını çok zenginleştirmişti. Ama karısına aynı etkiyi yapmamıştı. Kısa sürede Julia anneliğin tek düze görevlerinden usandı, kocasının yokluklarından yalnızlık duydu, parasızlıktan da yakınmaya başladı. Ona ordudan ayrılıp sivil hayatta daha çok para kazanması için baskı yapmaya başladı. Kocasının işini çok sevdiğini, ticaret ya da sanayi dünyasında masabaşı işlerin onu çok sıkacağını anlayamadı. Sonunda Johnny istihbarata geçti ama bu kez durum eskisinden de beter oldu. Onu Ulster'a yolladılar. Kimsenin karısının oraya gelmesine izin verilmiyordu. Sonra John yer altına girdi, tüm temasları koptu. Bogside olayından sonra Julia duygularını apaçık ortaya koydu. Bir deneme daha yaptılar. Preston 5'te çalışırken Banlieue'de bir ev tuttular. Her akşam işinden çıkınca ta Sydenham'a dönmeye başladı. Ayrılık sorunu böylece halloldu ama evliliğin tadı kaçmıştı bir kere. Julia onun MI5'teki başlangıç maaşına da razı değildi. Bir moda evinde resepsiyoncu olarak işe girmişti Julia. Tommy artık 8 yaşındaydı. Annesinin ısrarıyla onu evlerine yakın bir paralı okula vermişlerdi. Para durumu daha da zorlaşmıştı böyle olunca. Bir yıl sonra Julia evi terk etmiş, Tommy'yi de yanına almıştı. Artık patronuyla birlikte oturuyor, Preston da bunu biliyordu. Adam onun babası olacak yaştaydı. Ona lüks bir hayat yaşatıyor, Tommy'yi de Tonbridge'de yatılı bir hazırlık okulunda okutuyordu. Artık 12 yaşına gelen oğlunu hemen hiç göremez olmuştu Preston. Julia'ya boşanmayı teklif etmişti ama o istememişti bunu. 3 yıl ayrı yaşamış olduklarına göre Preston istese ona danışmadan da boşanma kararı çıkartabilirdi.
Julia ise ona bir yandan çocuğa bakıp bir yandan nafakayı nasılsa veremeyeceğinden kendisinin çocuğa razı olacağını söylemişti. Preston köşeye kısılmıştı o zaman. Julia çocuğu ona her tatilde bir hafta yollayacağını, her okul döneminde de bir pazar yollayacağını söylemişti. Ben artık gideyim Bertie. Büyük bir olay çıkarsa beni nerede bulacağını biliyorsun.
Elbette.
Bertie Capstick onu geçirmek üzere kapıya kadar yürüdü.
Kendine iyi bak Johnny. Ortalıkta pek fazla yetenekli adam kalmadı.
Şakalaşarak ayrıldılar. Preston oradan Gordon sokağına döndü. Louis Zablonski cumartesi gecesi geç vakit kamyonetle gelip kapısını vuran adamların kim olduklarını hemen anladı. Her cumartesi olduğu gibi evde yine yalnızdı. Beryl'in gezme günüydü o gün. Birden ikiden önce dönmezdi. Adamlar da herhalde bunu biliyorlar diye tahmin yürüttü. Kapı vurulduğunda televizyondaki filmi seyrediyordu. Önce aklına bir şey gelmedi. Kapıyı açtı. Adamlar onu hemen hole geri püskürtüp girdiler. Kapıyı arkalarından kapadılar. Üç kişiydiler. Raoul Levy'yi iki gün önce ziyaret etmiş olan dört kişiye, Zablonski o olayı hiç bilmiyordu çünkü doğal olarak Belçika gazetelerini okumuyordu, benzemeyen yanları bunların Londra'nın doğu yöresinden parayla tutulmuş serseriler oluşuydu. İkisi hayvan gibiydi. Et beyinli fedailerdi resmen. Her söylediğini yapacak, üçüncüsünün emirlerine boyun eğeceklerdi. Üçüncüsü ufak tefekti, suratı çopur, saçları sarı ve kirliydi. Zablonski hiçbirini daha ömründe görmüş değildi. Ama biliyordu kim olduklarını, tanıyordu onları. Daha önce kamplarda üniformalar içinde görmüştü bu tipleri. Bunu anlamak içindeki karşı koyma dürtüsünü öldürdü. Yararı olmadığını biliyordu. Bu tür adamlar kendisi gibiler her zaman istediklerini yaparlardı. Karşı koymanın da yalvarmanın da zerre kadar yararı olmazdı. Onu salona doğru ittiler, bir koltuğa attılar. İri kıyım adamlardan biri koltuğun arkasına geçti, öne eğildi. Zablonski'yi kıpırdayamayacak şekilde yasladı. Öteki koltuğun yanında duruyor, bir yumruğunu öteki avucuyla okşuyordu. Sarışını koltuğun karşısına bir tabure çekip oturdu, kuyumcunun gözlerine baktı. ''Vur!'' dedi. Zablonski'nin yanındaki sağ yumruğunu onun ağzına savurdu. Eklemlerine pirinç halkalar takmıştı. Kuyumcunun ağzının ön kısmı darmadağın oldu. Diş, dudak, kan, diş eti birbirine karıştı. Sarışın gülümsedi. ''Orasına değil!'' dedi yumuşak bir sesle. ''Adam konuşacak değil mi daha aşağı?'' Fedai Zablonski'nin göğsüne iki yumruk patlattı, birkaç kaburga çatladı. Zablonski'nin ağzından tiz bir ses çıktı, sarışın gülümsedi. Ses çıkarmalarından hoşlanırdı. Zablonski zayıf bir mücadele verdi ama zahmet etmese de olurdu. Arkadan uzanan o adaleli kollar onu sımsıkı tutuyordu. Yıllar önce ameliyat masası üzerinde tutan öbür kollar gibi yine bir sarışın adam ona gülümserken...
''Yaramazlık yapmışsın Louis'' dedi sarışın. ''Bir dostumu üzmüşsün. Kendisine ait bir şeyin sende olduğuna inanıyor ve onu geri istiyor.''
Kuyumcuya istenen şeyin ne olduğunu söyledi. Zablonski ağzını dolduran kanların bir kısmını yuttu. ''Burada değil'' diye inledi. Sarışın bir an düşündü. ''Arayın burayı'' dedi arkadaşlarına. ''Bu adam dert çıkarmaz, her yere bakın.'' İki fedai evi dipten bucağı aradılar. Bu arada kuyumcu karşısında sarışınla salondaydı. Çok dikkatli aradılar adamlar. Her dolabı, çekmeceyi, askılığı, sandığı, kutuyu talan ettikten sonra dönüp geldiler. Sarışın yaşlı adamın kırık kaburgalarını şöyle bir dürtmekle yetindi.
''Yok'' dedi adamlardan biri.
''Peki kimde Louis?'' diye sordu sarışın. Zablonski söylememeye çok çalıştı. Ona tekrar tekrar vurdular, sonunda söyledi. Arkadan tutan adam onu bırakınca yere halının üzerine yuvarlanıp yan yattı. Dudaklarının çevresi morarıyordu. Gözleri yuvalarından uğruyor, soluması giderek güçleşiyordu. Üç adam ona baktılar.
''Kalp krizi geçiriyor'' dedi biri ilgiyle, ''nalları dikiyor.''
Sarışın alaylı bir sesle fazla hızlı vurmuşsun herife dedi. Haydi gidelim, ismi aldık.
Doğru mu söyledi diyorsun diye sordu iri kıyımlardan biri.
Evet, bir saat önce de doğrusunu söylemişti dedi sarışın.
Üç evden çıktılar, kamyonetlerine binip uzaklaştılar. Yolda adamlardan biri sarışına sordu.
Şimdi ne yapacağız peki?
Sus, düşünüyorum dedi sarışın. Bücür sadistin kendini suçluların komutanı sayma hevesi vardı. Aslında zekası pek sınırlıydı, durumu da zordu. Onunla bir tek anlaşma yapılmış, bir tek adamı ziyaret edip kayıp bir eşyayı alması söylenmişti. Ama öte yandan o eşyayı ele geçirmiş değillerdi henüz. Regent's Park'ına yaklaşırken kenarda bir telefon kulübesi gördü.
Şuraya çek dedi, bir telefon etmem gerek.
Kendisini parayla tutan ona bir telefon numarası vermişti. O numara da yine bir sokak telefonunun numarasıydı. Hangi saatlerde araması gerektiği de söylenmişti. Verilen saatlerden biri birkaç dakika sonrasıydı. Beryl Zablonski cumartesi gezmesinden saat 2'ye biraz kala döndü. Arabasını karşı kaldırıma park etti, eve girdi. Tüm ışıkların hala yanmakta olduğunu görünce de pek şaşırdı. Louis Zablonski'nin karısı orta sınıftan gelme cici bir Yahudi kızıydı. Hayatta her şeyi birden elde etmeye çalışmanın imkansız ve bencilce bir şey olduğunu pek erken öğrenmişti. 10 yıl önce daha 25 yaşındayken Zablonski onu bir varyete dans grubunun ikinci sırasından çekip çıkarmış, evlenme teklif etmişti. Ona kusurunu da anlatmıştı ama kız buna rağmen kabul etmişti teklifi. Gariptir ama iyi bir evlilik olmuştu evlilikleri. Koca son derece iyi bir insandı. Ona anlayışlı baba muamelesi ediyordu. O da kocasına bir tür baba sevgisi besliyordu. Zablonski verebileceği her şeyi vermişti ona. Güzel bir ev, giysiler, takılar, harçlık, güvenlik. O da minnet duyuyordu. Ama tabii veremeyeceği bir şey de vardı. Bu konuda Zablonski anlayışlı ve hoşgörülüydü. Tek şartı adamların kim olduğunu bilmemek ve tanışmak zorunda kalmamaktı. Şimdi 35 yaşında olan Beryl biraz fazlaca olgun, fazlaca serbest, gençlere çekici gelecek türde bir kadındı ve o da zaten gençlerden hoşlanıyordu. Kendine batı kesiminde küçük bir daire tutmuş, cumartesi gecesi serüvenlerini orada pek de utanmadan yaşıyordu. Eve girdikten 2 dakika sonra Beryl Zablonski gözyaşları içinde telefondaki can kurtarana adres veriyordu. 6 dakikada oraya vardılar. Ölmek üzere olan adamı sedyeye yatırıp yol boyu onu hayatta tutmaya uğraştılar. Beryl de onlarla birlikte bindi arabaya. Yolda giderken Zablonski'nin zihni bir an netleşir gibi oldu. Karısına yaklaşması için işaret etti. Kadın onun söylediği birkaç kelime üzerine alnını şaşkınlıkla buruşturdu. Zablonski bir daha konuşmadı. Hastaneye vardıklarında Louis Zablonski geldiğinde ölü olarak kayda geçti. Beryl Zablonski hala Jim Rawlings'den hoşlanıyordu. 7 yıl kadar önce onunla kısa bir serüven geçirmişti. Yani Rawlings evlenmeden önce. Sonra evlendiğini, evliliğinin yürümediğini, yine yalnız yaşamaya başladığını duymuştu. Telefon numarasını da ezbere biliyordu. Telefon ettiğinde hala ağlıyordu. Başlangıçta Rawlings uykudan yeni uyandığı için olacak arayanın kim olduğunu anlamakta bile güçlük çekti. Kadın paralı telefondan arıyordu. Her sefer para atılırken düdükler ötmekteydi telefonda üstelik. Kimin aradığını anlayınca Rawlings dikkatle dinledi, mesajı anladı ve şaşkınlığı da giderek arttı.
''Yalnızca bu kadar mı söyledi?'' diye sordu. ''Bir tek bu mu?''
''Peki tatlım, bak üzgünüm, gerçekten üzgünüm. Polisler ortalıktan çekilince gelip seni ziyaret ederim. Yapabileceğim bir şey var mı?'' diye bakarım. ''Ha Beryl, çok sağ ol.''
Rawlings telefonu kapattı, bir an düşündü. 2 yere telefon etti. Peş peşe hurda alanından Ronnie'nin eve ilk gelen oldu. 10 dakika sonra da Sid geldi. İkisi de tam teçhizatlıydı. Hem de tam vaktinde gelmişlerdi. Konuklar onlardan 15 dakika sonra vardılar üst katın kapısına.
Sarışın aslında bu ikinci işi almayı pek istememişti. Ama telefondaki sesin vaat ettiği para da reddedilecek gibi değildi. Kendisi de adamları da doğu kesiminden olduklarından nehrin güneyine geçmeyi pek istemezlerdi. Londra'nın bu iki kesiminin serserileri arasındaki geçimsizliği yeraltı dünyasında bilmeyen yoktu. Birbirinin bölgesine davetsiz girmek, dert aramak demekti. Ama saat gecenin 3:30 olduğuna göre buraların tenha olacağını düşünüyordu sarışın. Herhalde kimse kendisini görmeden işini bitirir, kendi bölgesine dönerdi. Jim Rawlins kapıyı açtı. Ne koca bir el onu gerisin geri koridora doğru itti. Önce iki fedai girdi kapıdan, sarışın peşlerindeydi. Rawlins koridorda hızla geriledi, hepsi girebilsin diye yer açtı. Sarışın kapıyı çarpıp kapatınca Ronnie elinde balta sapıyla mutfaktan fırladı. Birinci adamı yere serdi. Sid de çekiçle palto dolabından çıktı. İkinci adamın şakağına indirdi. Her ikisi de öküzler gibi yıkıldılar. Sarışın kapının kilidiyle boğuşurken Rawlings yerdeki gövdelerin üzerinden atlayıp onu yakasından yakaladı, suratını duvarda asılı camlı Meryem Ana resmine çarptırdı. Küçük adam dine ömründe en fazla o anda yakın olmuştu. Cam kırıldı, sarışının yanaklarına ince kıymıklar halinde gömüldü. 8. ayrımın sonu. Sayfa 80.